Ayrım 4, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 37. İkinci gece. Zaman zaman sormuşumdur kendime, güneşin doğuşunun niye içimde böyle bir hüzün doğurduğunu. Isının bazen aklımı oynatacağımı sanmama yol açacak kadar yüksek olduğu fırında geçirdiğim uzun bir gecenin ardından sık sık dama çıkmışımdır. Orada durup havanın aydınlanmaya, şehrin yeni yeni uyanmaya başladığı sıralarda Hint Okyanusu'ndan gelen serin esintiyi hisseder, güneşin dev bir küre gibi suyun üzerinde yükselişini seyreder ve yorgun beynimi ağır bir hüznün doldurduğunu fark ederdim. Acaba bu hüzün basit bir fırıncıyla bile ilgilenen ruhların bir selamı mı? Benim de kaderim olan faniliği hatırlatan bir selam mı? Ama o sabah, ikinci günün sabahı, ruhları düşünecek zamanım yoktu. Nelio saatlerdir şiltenin üzerinde yatıyordu. Tiyatronun arka tarafındaki tulumbanın başında, fırındaki uzun gecenin terinden ve tozundan arınmayı adet haline getirmiştim. Orada Dona Esmeralda'nın bir sonraki oyunu için dekorları hazırlayan iki marangoz işe başlamıştı bile. Sonra sabahları henüz taze kokular saçan şehrin içinden geçerek ırmağın ağzından başlayan bayırların en uzunlarından birine tırmanan Bayırro'da kardeşim Augustinio ve ailesiyle birlikte kaldığım eve giderdim genellikle. Ama o sabah orada kaldım. Alışılmadık bir şey değildi bu. Tiyatro binası ile fotoğraf stüdyosu arasına yıllar önce kök salmış ağacın gölgesine kıvrılıp uyuduğum olurdu arada bir. Dama da benden başka çıkan olmazdı. Sarmal merdivenin gözlerden kaçan uzantısını ve paslı teneke kapıyı kişisel sırlarım olarak görüyordum. Bunların varlığından belki Dona Esmeralda bile haberdar değildi. Dama hiç çıkmamış olduğu kesindi. Hayatta onu ilgilendirmeyen bir şey varsa o da ne kadar büyüleyici olursa olsun manzaraydı. O sabah Nelio damda güç bela soluk alarak yatarken eve gidemezdim. Orada kalmam gerekiyordu. Tulumbanın başında aceleyle yıkanıp tiyatro binasından bir iki blok ötede mahkeme binasının arkasındaki bir garajda yaşayan Muvulena kadına gittim. Muvulene kadın, beyaz sömürgeci efendilerin beceriksizce ve giderek de yılgınlaşan bir çabayla bizim batıl inançlarımız olarak gördükleri şeyleri yasaklamaya çalıştıkları devirde meşhur bir fetişeyraydı. Dipnot fetişeyra cadı. Beyazlar ruhların insanın hayatında nasıl bir önemi olduğunu kavrayamamış, ataların ruhlarıyla iyi geçinmek gerektiğini, hayatın ruhları hoşnut tutmak için verilen sürekli bir mücadele olduğunu anlamamışlardı. Sonuçta savaşı kaybetmelerinin ve ülkemizi terk etmek zorunda kalmalarının nedeni de muhtemelen buydu. Savaşı kazananlar esas olarak genç devrimciler değil, gücenmiş ruhlardı. Ama genç devrimciler, Muvulene kadını ve diğer herkesi şaşırtan bir şekilde ruhlara tapma ve hayatımızı onların isteklerine göre düzenleme alışkanlığımıza daha keskin bir muhalefet gösterdiler. Muvulena kadın o zamanlar yılanların yardımıyla insanların sağlık durumu ve geleceği hakkında fala bakıyor ve şehrin açığındaki hava güzel olduğunda fırının damından görülebilen adada yaşıyordu. Adada yapılan bir gösteride muhtemelen 17 yaşından büyük olmayan yerel siyasi komiser genç devrimcilerin merkezi talimatı uyarınca aralarında Muvulena kadının da bulunduğu bütün büyücü ve koca karıların doğaüstü güçlere sahip olduklarını derhal inkar etmeleri ve temel tıp eğitimine başlamaları gerektiğini, aksi davranışta bulunanların hapse atılacağını duyurdu. Hapishane genç devrimciler iktidara geldiğinde beyazların alelacele terk etmiş olduğu balık fabrikasının buz deposu olacaktı. Beyazlar kaçmadan önce buz makinelerini kırmışlardı. Ada üzerine sinen bozulmuş balık kokusundan yıllarca kurtulamadı. Bunun duyulması üzerine Muvulena kadın haricinde bütün büyücü ve koca karılar isteneni yerine getirdiler. Doğaüstü güçlerini inkar etmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen Muvulena kadın gösteriye yılan dolu bir sepetle gelmişti. Siyasi komiser onu tutuklamak üzere harekete geçtiyse de kalabalıktan yükselen tehditkar homurtu üzerine girişiminden hemen vazgeçti. Muvulene kadın daha sonra şehre gelip yılanlarıyla birlikte mahkeme binasının arkasındaki garaja yerleşti. Yılanlar arada bir kaçıp duruşmaların yapıldığı salonlara dağılırlardı. Büyük bir kargaşa çıkar, duruşmalara ara verilir. Muvulene kadının emekleye emekleye savcıların ve savunma avukatlarının sadece ülkemizde bulunan koyu ve demir sertliğindeki ağaçtan yapılmış ağır masaların altındaki karanlık köşelere saklanmayı pek seven yılanlarını toplaması beklenirdi. İşte bu Muvulene kadına yollandım ben de. Geldiğimi görünce dişsiz ağzıyla gülümsedi. Göğüs kafesinden yaralanmış ve çok kan kaybetmiş bir genci iyileştirecek otlara ihtiyacım olduğunu söyledim. Muvulene kadın ne olup bitmiş hiç sormazdı. Onun yerine Nelyo'nun solak olup olmadığını, pazara denk gelen ya da rüzgarın kuzeyden estiği bir günde doğup doğmadığını öğrenmek istedi. Gerçeği söyledim, bunların hiçbirini bilmiyordum. Muvulene kadın içini çekti. Ziyaretime iyi hazırlanmamış olmamdan yakındı ve bir takım ezilmiş yaprakları açık renkli berrak bir sıvıya karıştırarak bu karışımı boş bir tıraş losyonu şişesine doldurdu. Parasını ödeyip hemen fırına koştum. Sıvıyı Muvulene kadının söylemiş olduğu gibi sulandırarak dama Nelio'nun yanına çıktım. Yanından ayrıldığımdan beri hareket etmemişti. Bıraktığım şekilde yatıyordu. Bir an ölmüş olduğunu düşündüm. Ama yanına diz çöktüğümde gözlerini açıp yüzüme baktı. Ölmekte olan bir insanı daha belirgin olarak mı görürüz? İnsanın yüz hatları ancak ölümü yaklaşırken mi gerçek şekilleriyle belirir? Seyreltilmiş sıvıyı Nelio'ya içirirken bunları düşünüyordum. Sıvının delinmiş göğüs kafesinde yasak yollar arayıp bulabileceği korkusu hala içimdeydi. Yine de yardım getirmeme ya da bir el arabasıyla şehrin en yüksek tepesinin üzerindeki hastaneye götürmeme izin vermediği sürece başka bir çarem olmadığından bu tehlikeyi göze almam gerektiğini anlamıştım. Sıvıyı içtikten sonra kafasını tekrar şilteye koydu. Yorulmuştu, gözlerini kapattı. Onu seyrederken onun ve benim gibi kapkara insanların bile renginin atabileceği aklıma geldi. Alnına dokununca ateşi olduğunu fark ettim ve Muvulene kadının elindeki en iyi otları kullanmış olması için dua ettim. Nelio o zaman 10-11 yaşlarındaydı. Yine de karşımda şiltede yatanın yaşlı bir adam olduğu hissine kapılmıştım. Acaba bu yaşadıkları zor hayatın, sokak çocuklarının biz normal insanlardan farklı bir şekilde yaşlanmalarına yol açmasından mı kaynaklanıyordu? Köpekler 15 yaşına geldiklerinde artık çok yaşlanmışlardır. Nelio içinde böyle bir durum mu söz konusuydu? Sorularımın cevaplarını bilmiyor ve çaresizlik içinde kısa bir süre sonra öleceğini düşünüyordum. Ama soluk alıp verişinden tekrar derin bir uykuya dalmış olduğunu fark ettim. Muvulene kadının otları ateşini hemen düşürmüştü sanki. Alnı eskisi kadar sıcak değildi. Ayağa kalktım ve gece pişirmiş olduğum ekmekten yiyerek şehri seyrettim. Henüz sabahın erken saatleri olduğundan tiyatronun boş olacağını biliyordum. Provaların saat 10'dan önce başladığı pek enderdi. Nelio uyuyordu ve solukları sakindi. Sarmal merdivenden inerek geceki dramın oynanmış olduğu sahneye yöneldim. Yaşlı temizlikçi kadın kaşıyla elindeki bezi sandalyelere vurarak ortalığı toza boğuyordu. O kadar yaşlıydı ki ne görebiliyor ne de işitebiliyordu. Birkaç kez sabahla akşamı karıştırmış, gösterinin ortasında salona dalarak toz beziyle sandalyelerde oturan seyircilere vurmaya başlamıştı. Oyuncular karanlıktaki sıralardan gelen bez patırtılarını ve seyircilerin öfkeli bağırtılarını duyunca oyuna derhal ara vermişlerdi. İçlerinden biri sahneden inerek Kaşilda'nın yanına gitmiş ve ona sabah değil akşam saatlerinde olduklarını, üzerlerinde bilet parası ödemiş insanlar otururken sandalyelere toz beziyle vurmanın yakışık almadığını anlatmış, bunun ardından da oyun devam etmişti. Kaşilde yaşlı ve sürekli yorgun olduğu için seyirci salonu hep pisti. Ama Dona Esmeralda'nın gönlü Kaşilda'yı işten çıkarmaya bir türlü el vermiyordu. Kaşilda salona girdiğimi fark etmemişti. Sahneye baktım, gece orada gördüğüm dekor ortadan kalkmıştı. Gözlerime inanamadım, hayal mi görmüştüm? Hayır, gayet emindim. Ne hayal ne de rüyaydı o dekor. Mavi sonsuz bir gökyüzü ve dalgalanan uzun fil otları... Şimdi ise tek bir iz bile yoktu bunlardan, sadece bir kapı. Dona Esmeralda'nın son zamanlarda provalarına başlamış olduğu yeni oyunun simgesi olarak tek başına duruyordu sahnede. Nelio neden projektör ışığı altında sahnede yatıyordu? Gece boş tiyatroda neler olmuştu? Kim ateş etmişti? Sahneye çıktım ve koyu kan lekesini gördüm. Gerçek kandı. Oyunlardan kalmış bir yanılsama değil. Düşüncelerim feri kaçmış gözleriyle bana bakan Kaşilda tarafından bölündü. Beni oyunculardan biri sanmış ve provanın başladığına hükmetmişti. Sağır olduğu için her zaman yüksek sesle konuşuyordu ve temizliği henüz bitirmemiş olduğu için bağıra çağıra özür diledi. ''Ziyanı yok.'' diye bağırdım. ''Ben oyuncu değilim, fırıncıyım.'' Ama ne dediğimi anlamadı. Ben erken kalkmış bir oyuncuydum onun için. Sahneden ayrılıp tekrar dama çıktım. Nelio uyuyordu. Göğsündeki sargıları değiştirmem gerektiğini düşündüm. Ama dokunmaktan, uyandırmaktan çekindim. Bacalardan birinin gölgesine oturup şehre baktım. Hayatta kalabilmek için her gün var güçleriyle çalışmak zorunda olan insanların gürültüsü geliyordu uzaktan. Gözlerimin önünde dişlerini sıkarak o günün her şeye rağmen bir öncekinden daha rahat olacağı hayaline sıkı sıkı sarılan binlerce ve binlerce insan belirdi. Hepsinin bir an durup Dona Esmeralda'nın damında ölmekte olan bir sokak çocuğunun yattığını düşünmelerini istiyordum. Bacanın gölgesinde içim geçmiş olsa gerek, uyandığımda akşamüstü olmuştu. Hemen doğruldum ve önce nerede olduğumu hatırlamaya çalıştım. Rüyamda babamı görmüştüm. Bana sürekli bir şeyler söylemişti ama söylediklerinin tek kelimesi bile kalmamıştı aklımda. Sonra olup biteni hatırladım. Nelio'nun yattığı şilteye yaklaştım. Uyuyordu, yüzü solmuştu ama solukları düzenliydi ve alnı sıcak değildi. Acıkmış olduğumdan aşağıya inerek fırının arka tarafındaki üstü palmiye yapraklarıyla örtülü avluya gittim. Burası fırında çalışanları yemek yedikleri yerdi. Aşçı Albano pirinç ve sebzeden ibaret olan günün yemeğinden arta kalanları verdi. Tabağımı alıp yemeğe koyulduğumda ne kadar aç olduğumu fark ettim. Birkaç saat sonra işe başlayacaktım. Uzun bir gece olacaktı ve Muvulene kadının otlarının ateş düşürücü etkisinin ne kadar süreceğini bilmiyordum. Yemeğimi bitirip tabağımı kenara itmiştim ki her zaman kendi imalatı tıraş losyonunun kokusunu ortalığa yayan uzun boylu ve şişman Albano karşımdaki banka oturup yağlı önlüğüyle yüzündeki teri sildi. ''Polisler geldi bugün.'' dedi. ''Nefesim tutuldu. Niye ki?'' Albano kollarını iki yana açtı. ''Polis niye gelir? Soru sormak, ortalığı kolaçan etmek, vakit öldürmek için.'' Ne demek istediğini anlıyordum. Polise kimsenin güveni yoktu. Çok ender olarak bir vakayı çözdükleri olurdu. Başarı oranları sıfıra yakındı. Ama rüşvet almada oldukça başarılıydılar. Ve polislerin hırsızlarla ortak olduğu, ganimeti paylaştığı, malların sahiplerine de çalınanların ne yazık ki bulunamadığını bildirdiği herkesin dilindeydi. Neler sordular? ''Gece ateş edilmiş.'' dedi Albano. ''Fırında ya da tiyatroda sen bir şey duydun mu?'' Albano arkadaşımdı. Yalnızca yaptığı yemeği değil kendisini de severdim. Olup biteni anlatabilirdim. Nelio'yu paylaşmak bana iyi gelecekti ama yapmadım. Nedenini bugün bile bilmiyorum. Sanırım Nelio'nun bunu istemeyeceğini hissetmiş olmamdan ötürüydü. Onu dama taşırken sessizlikten ve suskunluktan bahsetmişti. Ben de bunu yalnız kalmak, acılarıyla ve sadece kendisinin bildiği düşüncelerle baş başa kalmak istediği şeklinde yorumlamıştım. ''Duymadım.'' dedim. ''Biri ateş etmiş olsa mutlaka duyardım.''
''Biz de aynen böyle.'' dedik.
''İnandılar mı peki?''
''Polisin neye inandığını kim bilebilir ki? Ayrıca kimin umrunda?''
Konuyu değiştirmek amacıyla gece yiyecek bir şeyim olsun diye artan yemekten birazını gazeteye sarmasını rica ettim. Öyle ya, belki Nelio bir şeyler yiyebilirdi. Pilav ve sebzenin ekmekten daha iyi olacağını düşündüm. Albano ricamı yerine getirdi. Ardından fırına gittim. Son müşteriler kalmış olan ekmekleri alırken tezgahtar kızlar rafları ve yeri süpürüyordu. Gece için hazırlık yaptım. Hamuru karan Julio adlı gence ambardan ne kadar un getirmesi gerektiğini söyledim. Birkaç saat sonra fırında yalnızca ikimiz kalmıştık. Gece yarısından kısa bir süre önce Julio da evine gitti. İlk parti ekmeği hazırladım ve tepsileri fırına sürer sürmez hemen dama çıktım. Nelio uyanmıştı. İkinci gece hikayesini anlatmaya başladı. Sokağın aşağılarında bir yerde tiyatronun hemen yanındaki harap evin arka tarafında kadının biri ertesi güne hazırlık olarak mısır dövüyordu karanlıkta. Ağır tahta tokmakla dibeye vururken bir yandan da şarkı söylüyordu. Nelio'nun yanına oturdum, şarkıyı ve bir kalbin çarpışı gibi yorulmaksızın düzenli aralıklarla tekrarlanan vuruşları dinledik. ''Tokmağın mısıra vuruşunu duydukça annemi düşünüyorum.'' dedi Nelio. Sesi şaşılacak ölçüde güçlü çıkıyordu. ''Annemi düşünüyor ve hala yaşayıp yaşamadığını merak ediyorum. Sonra çocukluğunu, kendisini hiç tanımadığı bir dünyaya fırlatıp atan korkunç olayları, denizi ilk görüşünü ve bu şehre gelişini anlattı. Hepsini bir seferde anlatmadı ama ara ara yoruldu, ateşi yükseldi ve tekrar karanlıklara daldı. Yine de her seferinde geri geldi. Sanki denize dalıyor, bir süre dipte kalıyor, sonra tekrar yüzeye çıkıyordu. Ama daldığından tamamen farklı bir yerden. Güneş doğmadan az önce de Albano'nun paket yapmış olduğu pilav ve sebzeyi yedi. Ateşi yükseldiğinde fırına iniyordum. Sanki fırındaki ateşle gizli bir anlaşması varmış gibi, suskunluk ve ateş dönemleri her seferinde fırındaki pişmiş ekmekleri çıkarıp yeni tepsileri sürmem gereken zamana denk düşüyordu. O gece bana hayatını anlatmaya başladı. Ama o zaman hikayesinin benim hayatımı kökten değiştireceğini henüz bilmiyordum. Geniş ovaların çok ötesinde bulunan, bizim anlamadığımız dilleri ve farklı garip gelenekleri olan insanların yaşadıkları, bölgelerin sınırını oluşturan yüksek dağların hemen eteğindeki geçitlerin birinde kurulu bir köyden geliyordu. Köy pek büyük değildi. Kulübeler güneşte kurutulmuş balçıktan yapılmıştı ve ortalarında örülmüş sazlardan oluşan çatıyı tutan bir direk bulunurdu. Sazları su yüzeyinin hemen altında timsahların bekleştiği ve kıyısında geceleri su aygırlarının böğürdüğü yakındaki bir ırmaktan getiriyorlardı. Annesi Solange, babası Hemengildo ve pek çok kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Mutlu bir dönemdi. Kardeşleriyle paylaştığı örtünün altında uyumak üzere yerdeki hasıra uzandığında karnının aç olduğu tek bir gece bile hatırlamıyordu. Tatlı mısır ve darı hiç eksik olmazdı. Ayrıca kardeşleriyle birlikte arıların ballarını nerede sakladığını keşfetmişti. Babası sık sık uzun süreliğine ortadan kayboluyordu. Uzak bir ülkede madende çalıştığını biliyordu. Ama yerin derinliklerine inen boşluklar olmaları dışında madenin ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Orada parlayan taşlar vardı ve beyaz adamlar onları çıkarması için babasına para veriyordu. Eve her gelişinde hediyeler getirir ve kendisine de yeni bir şapka almış olurdu. Nelio'nun gözünde babasının şapkası bambaşka bir dünyanın varlığının ilk işaretiydi. Başına ilk kez bir şapka, geniş kenarlı ve içinde deriden bir ter bandı olan bir şapka geçireceği anın ne denli muhteşem olabileceğini hayal etmeye çalışırdı. Kendi hayatına ilişkin hatırladığı ilk olay, babasının onu gökyüzüne doğru kaldırıp güneşi selamlatmasıydı. Hermenegildo evde olduğunda zaman dururdu. Dünya mükemmeldi. Irmak boyunca uzanan kavisli patikalardan birini tutup, eteğinde bir caddenin ve muhtemelen kendisini madene geri götürecek bir otobüsün bulunduğu yüksek dağlara doğru gözden gittiğinde ise hayat alışılmış düzenine dönerdi. Hayatının ilk yıllarını böyle hatırlıyordu. Biri babasının evde olduğu döneme, diğeri ise annesi ve kardeşleriyle birlikte olduğu döneme ait iki farklı dünya, iki farklı tarih olarak. 5 yaşına geldiğinde diğer erkek çocuklarla keçi gütmeye başlamış, sapanla kuş avlamayı ve köydeki her erkek çocuk gibi sopalarla dövüşmenin karmaşık tekniklerini öğrenmişti. Bir keresinde köyün yakınlarında bir leopar görmüş, bir kere de biraz uzakta bir aslanın kükrediğini duymuşlardı. Her sabah kulübenin önünde mısır döven annesinin çıkardığı seslerle uyanırdı. Bir yandan kendisinin kaldıramadığı kadar ağır tokmakla mısırı ezer, bir yandan da sanki sesinden güç alırmışçasına şarkı söylerdi annesi. Felaket bir gece görünmez bir yırtıcı hayvan gibi gelmişti. Yılın en sıcak zamanıydı. Hasırın üzerinde çıplak olarak uyuduğunu hala hatırlıyordu. Örtüyü üzerinden atmıştı, vücudu terden sırılsıklamdı ve bunaltıcı sıcak yüzünden huzursuz rüyalar görüyordu. Aniden dünya infilak etmiş, parlak beyaz bir ışıkla uyanmıştı.
Biri çığlık atıyordu, kardeşlerinden biri ya da annesi. O umutsuz karmaşa içinde ayaklar altında kalmıştı. Ne olup bittiğini hala anlayabilmiş değildi. Dahası pantolonunu da bulamıyordu. Felaketin içine çıplak olarak düşmüştü. Sonunda haydutların çalmak, öldürmek ve yakıp yıkmak amacıyla gece karanlığında köye süzülmüş olduğunu anlamıştı. Baskın sabahın ilk saatlerine kadar sürmüş ama alev alev yanan kulübelerin saçtığı ışık nedeniyle hiç kimse güneşin doğduğunu fark etmemişti. Aniden belirivermişti sanki güneş. O sırada köy tamamen yanmış, pek çok insan dövülerek odun topuzlarla, palayla ya da keskin uçlu çelik borularla öldürülmüştü. Sonra birden her yer sessizleşmişti. Pantolonunu hala bulamamış olan Nelio, annesinin birkaç hafta önce topladıkları mısırları içine koyduğu sepetin arkasına saklanmıştı. Kulübelerin içinde kalıp yanmış olanlardan gelen şiddetli kokuyu asla unutamayacaktı. Dünya ateş, duman ve karmaşa içinde battığında böyle kokuyordu işte. İnsanlar tontontoyla sarhoş olmuş, soruğumayla kafası dumanlanmış, dipnot soruğuma Afrika afyonu, hırpani haydutların getirdiği ölümleriyle karşılaşmak üzere rüyalarından koparıldığında ortaya öyle bir koku çıkıyordu işte. Ortalık tamamen sessizleşmişti. Haydutlar hayatta kalan erkek, kadın ve çocukları davullu ve danslı eğlencelerin yapıldığı köy meydanına toplamıştı. Köyde yaşayanların yaklaşık yarısı kadardı bunlar. Nelio sanki kelimeler kendisine ağır geliyormuş gibi sustu. Sonra yüzüme bakarak anlatmaya devam etti. Sanki atalarımızın ruhları da oraya toplanmıştı. Onlar da görünmez istirahat mekanlarından aynı vahşilikle kovulmuş gibi huzursuz bir şekilde havada dolanıyorlardı. Ben örgü sepetin arkasından çıkmadım. Ne olup bittiğini kavramıştım ama asıl korkum haydutlardan biri beni bulup da meydana sürükleyecek olursa pantolonsuz olarak ortada kala kalmaktı. Korkumun içine gömülüp görünmez olmaya çalıştım ve olacakları beklemeye başladım. 15 kadar haydut vardı. Gerçi o zaman sayısını bilmiyordum ama güttüğüm sürülerden birindeki 7-8 keçinin 2 katı kadardı sayıları yaklaşık olarak. Pislik içindeydiler ve giysileri bizimkilerden kötüydü. Kiminin ayağında bağcıksız asker postalları vardı, kimi yalın ayaktı. Aralarında birkaçı fişeklik takmıştı ve ateşli silahlar taşıyordu. Diğerlerinin elinde ise uzun bıçaklar, baltalar, palalar ve odun topuzlar vardı. Hepsi de gençti, hatta birkaçı benden biraz büyüktü. Bunlar kasılmış bir şekilde silahlarına yapışmış olarak daha geride duruyordu. Ama onların da giysilerine, yüzlerine, el ve ayaklarına kan bulaşmıştı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 47.